Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Ordubehiş 1402, Hicri Kameri 17 Şevval 1444 ve Miladi Takvimi 8 Mayıs 2023 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Türkiye'de Asrın Seçimi ve Surhane Spor Kültür isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feriver sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Türkiye'de seçim propaganda konuşmaları başlıyor. Erdoğan seçim konuşmasında Türkiye'nin bölünmesine izin vermeyeceğiz dedi. Kılıçdaroğlu tarihi İpek yolunun canlandırılacağını belirtti. Türkiye Milli Savunma Bakanı Suriye ile koordinasyon merkezi kurulması konusunda anlaştık açıklamasında bulundu. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Amerikalıların Fars Körfezi'nde yarattığı gerginlik yönünde uyarıda bulundu. Şimdi haberler.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçim adayları ve kampanya konuşması yapmak için başvuran siyasi partilerin televizyon propagandaları cumartesi gününden itibaren TRT kanalında yayınlanmaya başladı. TRT'nin bildirdiğine göre 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala takvim işliyor. Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının ilki cumartesi günü başladı. Konuşmalar TRT 1 ve Radyo 1'den izleyici ve dinleyicilere ulaşacak. Siyasi partiler adına yapılacak konuşmalar saat 15.36'da başlayacak. Cumhurbaşkanı adaylarının hitapları ise saat 21.00'dan itibaren yayınlanacak. 10'ar dakikalık konuşmalar kurayla belirlenen sıraya göre ekrana gelecek. İkinci konuşmalar ise seçimden bir gün önce ekranlarda ve radyolarda olacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü İstanbul'da yaptığı seçim konuşmasında rakiplerinin seçimlerle Türkiye'yi bölmesine izin vermeyeceğini söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve basında yer alan iddialara göre 1,7 milyondan fazla kişinin katıldığı bu seçim mitinginde Erdoğan şunları kaydetti. Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleri eliyle Türkiye'yi bölmesine izin vermeyeceğiz. Erdoğan ayrıca şunları kaydetti. İstanbul evet derse seçim biter ve bir kişiyi Erdoğan en ciddi rakibi Kemal Kılıçdaroğlu emekleyeceğiz. Cumhur İttifakı'nın adayı Avrupa medyasının ve gazetelerinin de İstanbul'daki bu mitingi takip ettiğini ve izlediğini belirterek Türkiye ile ilgili kara hesaplar yapanların yüzlerinden o maske düşer inşallah dedi. Taraftarlarının bugün İstanbul'da toplanmasını rakiplerine verebilecek en güzel cevap olarak değerlendiren ve seçimlerden zaferle çıkacağını öngören Erdoğan şunları söyledi. Seçimden sonra Türkiye'nin 79 ilini dolaşıp herkese bizzat teşekkür edeceğim.
Türkiye Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmaları TRT'de yayımlandı. TRT'nin bildirdiğine göre Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta tercihinizi Türkiye yüzyılından yana yapın, tercihinizi güven ve istikrarın devamından yana yapın, tercihinizi evlatlarınızın geleceğinden yana yapın dedi. Erdoğan 85 milyon Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni, Hristiyan, Yahudiler, Süryaniler, Türk toplumundaki ve bu ülkenin 81 ilindeki tüm inançların mensupları seçimleri kazanacağını vurguladı. Erdoğan şunlar da ekledi. Siyasi rekabetin tatlılığının düşmanlığa dönüşmesine izin vermemeliyiz. Bu topraklarda bin yıllık kardeşliğe ve birliğe sımsıkı sahip çıkmalı, kırılganlıkları sevgiyle çözmeliyiz.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarihi İpek yolunun canlandıracaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu sosyal medya platformu Twitter'de ne batı ne doğu bu Türk'ün yolu başlığıyla yeni bir video paylaştı. Habertürk'ün bildirdiğine göre Kılıçdaroğlu video paylaşımında yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız, hızlı yeni bir ticaret ve taşıma koridoru yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayoluyla çift hat demir yolu altyapısı oluşturacağız dedi. Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Sevgili halkım, sevgili gençler, Millet İttifakı Batı yanlısı iftirasında bulunuyorlar. Onlar konuşa dursunlar. Bugün hayatımın en büyük projesini açıklıyorum. Görsünler Batı'yı, Doğu'yu ne kadar umursuyormuşum. Ben Doğu Batı diye ayırmam. Türk Devleti'nin menfaatleri neredeyse orada olurum. Açıklayacağım proje Türk Devleti'nin gerçek manada Türk dünyasıyla buluşma projesidir. Türkiye'nin Türk dünyasıyla geç başlayan ama yavaş yavaş sağlıklı bir zemine oturmaya başlamış ilişkilerini arşa çıkaracak projedir bu. Tarihi İpek yolunu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı yeni bir ticaret taşıma koridoru. Otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayolu ile çift hat demir yolu altyapısı oluşturacağız. Tarihi İpek yolu otobanı ve demir yolu yaklaşık 5500 kilometre uzunluğunda olacak. Şimdi düşünün, Türkiye'den Gürbulak ve Kapıköy'den çıkarak İran'da Tebriz ve Tahran'ı, Türkmenistan'da Aşgabat'ı, Özbekistan'da Taşkent'i ve Kazakistan'da da Almatı'yı geçerek Çin'e varacaksınız. Böylece kuzeyde Gürbulak ve Çin'in koridor üzerindeki ülkelerin Avrupa ve Karadeniz limanlarına, güneyde ise Kapıköy ve Mersin ve İskenderun limanlarına bağlantısı sağlanacak.
Türkiye Savunma Bakanı Ankara'nın bir koordinasyon merkezi kurmak için Suriye ile anlaştığını söyledi. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün pazar günü Ankara ile Şam arasında Suriye'de ortak bir koordinasyon merkezi kurulmasına yönelik anlaşmayı duyururken Suriye hükümeti bu konuda henüz hiçbir yorumda bulunmadı. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Akar dün cumartesi günü TV100'e verdiği röportajda şunları söyledi. Dörtlü görüşmede ve Suriye makamlarıyla yaptığımız görüşmelerde Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının temel nedeninin teröristlerle mücadele olduğunu açıkladık ve onların Suriye'nin kuzey bölgelerinden çekilme taleplerine ilişkin Türkiye'de kaygılarını dile getirdi. Türkiye Savunma Bakanı Suriye ile normalleşme için hangi adımlar atılıyor sorusuna yanıt olarak Türkiye'nin hiçbir şekilde işgalci bir güç olmadığını ve komşularının toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu Suriye tarafına duyurduk diye ekledi.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran, Suriye, Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanlarının dörtlü toplantısına katılacak. Bu hafta sonunda Moskova'da İran, Suriye, Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının dörtlü toplantısı yapılacak. Planlamaya göre Suriye ile Türkiye arasındaki ihtilafları çözmeye çalışma odağında gerçekleştirilecek olan bu toplantıya İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da katılacak. Bundan önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan naklen aktarılan habere göre İran Dışişleri Bakanı'nın gelecek planları nedeniyle bu toplantıya katılamayabileceği öne sürülmüştü.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Umman ile ortak savunma ve askeri işbirliğini ilerletmek ve geliştirmek için üst düzey bir askeri heyetin başında bu ülkenin başkenti Maskat'a gitti. İSNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre tüm General Muhammed Bakiri Maskat'ta girişinde Umman Krallığı Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Amiral Abdullah bin Hamis El Reisi, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Necefi ve bir grup Umman askeri yetkilisi tarafından resmi bir şekilde karşılandı. Tüm General Bakiri Umman ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi. Bu ziyaretin bölgede işbirliğinin gelişmesi, barış ve dostluğun gelişmesi açısından kuşkusuz önemli bir etkisi olacaktır. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı İran ve Umman Silahlı Kuvvetleri arasındaki ikili işbirliğinin inceleneceğini bildirerek şunları ekledi. Bölgesel sorunlar ve bölgede barış ve işbirliği ile güvenlik ve barışı geliştirmenin yolları Umman yetkilileriyle görüşülen diğer eksenler arasında yer alıyor. Bu rapora göre İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Heyderi bu gezide İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı'na eşlik ediyor.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Amerikalıları uyararak Fars Körfezi'ndeki İran gemilerine yan bakmaları halinde durumu onlar için zorlaştıracağız ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir videoda İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun deniz kuvvetlerinin uyarısıyla Amerikan gemisi Fars Körfezi'ndeki İran karasularını derhal terk ederek İran donanmasının yiğit askerlerinin vurgusuyla Amerikan gemisinin personeli Farsça konuşmaya başladı. Amiral Fedevi şunları kaydetti. Büyük şeytan ve onunla birlikte olan tüm habisler İran'ın bir gemisine yan bakacak olurlarsa onların tüm kabiliyetleri ve gemilerini o kadar zorlaştırırız ki birçok kez olduğu gibi aziyetlerini itiraf etmek zorunda kalırlar. İran Haber Ajansı'nın raporuna göre Amiral Fedevi ayrıca şu ifadeleri kullandı. Amerikalılar 44 yıldır İslam İnkılabı'na düşman olan, İslam İnkılabı'na karşı ellerinden gelen her şeyi yapanların bir kere olsun kazanması gerekirdi. Oysa bir kez bile kazanamazken ve düşmanlar bu süre zarfında yaptıkları eylemlerin bir kez bile kazanamadığını itiraf ettiler.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü terör örgütü Hareket El Nidal'ın liderinin idam edilmesinin ardından bazı Avrupa hükümetlerinin müdahaleci ve destekleyici tutumlarını adaleti engelleme, tüm dünyada uğursuz terörizm olgusunu teşvik ve terfi ettirme girişimi olarak değerlendirdi. Terörist ve ayrılıkçı grup Hareket El Nidal'ın lideri Habib Osivet lakaplı Habib Ferecullah Çep, İran'da çok sayıda terör operasyonu gerçekleştirerek aralarında İranlı kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın kurban gitmesine neden olmuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, dün terör ve ayrılıkçı grup Hareket El Nidal'ın liderinin idam edilmesinin ardından bazı Avrupa hükümetlerinin müdahaleci tutumlarını gösterdiği tepkide şunları söyledi. Bazı Avrupa hükümetleri masum insanların hayatlarını hedef alan ve işledikleri suçlardan açıkça gurur duyan teröristlerle yüzleşmek yerine onları insan haklarının temel değerlerine aykırı haksız bir eylemde destekliyor. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kenani ayrıca şunları kaydetti. Habib Osivet çok sayıda cinayet operasyonunu tasarlayıp uygulamaktan sorumluydu ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda mazlum ve masum vatandaşın şehit olmasına ve yaralanmasına yol açmış, sicilinde masum erkek, kadın ve çocuklara yönelik şiddet, suikast ve öldürme gibi kara bir listeye sahipti. Kenani, İran İslam Cumhuriyeti'nin terörle mücadele ve teröristlere karşı adaleti uygulama yolunda kararlı olduğunu ve İran halkının haklarını ve güvenliğini ihmal etmeyeceğini de belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Aile ve Kadın İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Enzi Hazali, İranlı kadınların dünyaya örnek bir kadın modelini sunacaklarını belirtti. Enzi Hazali, Keramet 10 günü münasebetiyle kızların konumunun onurlandırılmasını işaretle İranlı kadınlar dünyaya örnek bir kadın modelini sunacaklarını belirtti. Muhabirimizin bildirdiğine göre Keramet 10 günü Alma Merkezi'nin oturumunda Hazali, İslam İnkılabı rehberinin kadın ile ilgili yorumlarına ve ne doğulu ne de batılı olmayan üçüncü bir kadın modelinin ortaya konulması gerektiğini işaretle üçüncü kadın modelinin getirilmesi gerektiğini vurguladı ve şunları kaydetti. Üçüncü kadın modeli Müslüman ve İranlı kadınların yetenekli, zengin ve güçlü olduklarını gösteren kültürel, sosyal ve politik alanlarda aktif bir modeldir.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, sahte insan hakları savunucularının kasıtlı sessizliğinin bir sonucu olarak Filistinli aktivistlerin ve sıradan insanları öldürmek Siyonistlerin günlük davranışı haline geldi dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani pazar günü Twitter'da şunları yazdı. Filistin milletini işgalci rejime karşı korumak başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası kurumların yasal sorumluluğudur. Siyonist rejim her gün çeşitli bahanelerle mazlum Filistin halkını şehit ediyor, yaralıyor veya tutukluyor. Filistinliler de bu cinayetlere karşı anti-Siyonist operasyonlar düzenliyorlar. Bu arada cumartesi günü Siyonist güçler Tulkerm'deki Nurşems kampına saldırdı ve bunun sonucunda iki Filistinli direniş gücü şehit oldu. Siyonist bir yerleşimci de Sandale yerleşkesinde Filistinli bir gençle kavga ettikten sonra arabanın içindeki Diyar Omri'ye ateş ederek onu şehit etti.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Beytul Mukaddes'e sözde tapınak yapılmasına izin vermeyeceklerini, Kudüs'e Beytul Mukaddes'in her ne pahasına olursa olsun baki kalacağını belirtti. Hamas dün yaptığı basın açıklamasında Siyonist aşırılık yanlısı grupların örgütlenmesini ve Mescid-i Aksa'da Mabel Rahme girişinin yakınında Tevrat ders kurslarının kurulmasını reddettiğini ve kınadığını duyurdu.
Ve son haberimiz, haber kaynakları pazar gecesi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile Arap dünyasındaki ortak işbirliği ve gelişmeler hakkında telefon görüşmesi yaptığını belirtti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Suriye'nin Arap Birliği ile ilişkilerinin durumu etrafında. Arap Birliği üye ülkelerinin Dışişleri Bakanları olağanüstü oturumda Suriye'nin bu örgütteki üyeliğini askıya alan engeli kaldırmak ve bir anlamda Suriye'nin bu birliğe geri dönmesi için karar aşamasına geldi. Suriye'deki kriz baş göstermesinin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ülkesinin değil Arap ülkelerinin yakında bu ülkeye döneceklerini belirtmişti. Bu bağlamda 12 Kasım 2011'de Suriye krizinin başlamasından birkaç ay sonra dönemin Katar hükümeti ve Suudi Arabistan gibi bazı Arap ülkeleri Suriye'nin Arap Birliği toplantılarındaki üyeliğini askıya alma kararı aldı. Bazı Arap yetkililerinin Arap Birliği toplantılarında Suriye koltuğunu kaldırma ve askıya alma bahanesi Suriye hükümetini halka baskı yapmakla suçlamasıydı. Bazı Arap ülkeleri de Suriye'deki siyasi hatta konsolosluk misyonlarını askıya aldı ve kapattı. Şimdi krizin başlamasından ve Suriye'deki hükümetini devirme projesinin başarısızlığından sonra Beşar Esad'ın iktidarda kalmasının tescillenmesi ve kesinleşmesinden bu yana yaklaşık 12 yıl geçtikten sonra Arap Birliği'nin üye ülkelerinin bakanlar düzeyinde yapacağı olağanüstü Suriye konulu toplantıda Suriye'nin askıya alınmasının kaldırılmasına karar vermesi muhtemel olarak görünüyor. Şam'ın koltuğunun geri verilmesi, Suriye'nin bu birliğe geri dönüşü bu kararın önemli bir sonucu sayılmaktadır. Bu bağlamdaki çabalar ise 2 yıl önce başladı ve bu süre zarfında Şam'ın birliğe dönüş fısıltısı sürekli tekrarlandı ve duyulmaya başlandı. Ama ilginç ve önemli olan nokta şu ki bu süre zarfında Şam'daki bazı yetkililer iade talebinde bulunmadıklarını söylediler. Ama Arap ülkeleri bu konuyu kendileri gündeme getirdi.
Beşar Esad bir yıl önce Rusya El-Yavm ile yaptığı bir röportajda Arap Birliği'nin Suriye ve Libya'ya yönelik saldırı için bir kılıf olduğunu söyledi ve bu durumu eleştirerek Suriye olsun ya da olmasın Arap Birliği gelecekte ne yapacak ki? Arap halkının herhangi bir umut ve hayalini gerçekleştiriyor mu? Son 30 yılda bir şey yaptığını düşünmüyorum ve kesinlikle son 10 yılda Libya'ya, Suriye'ye ve diğer herhangi bir saldırganlığa yönelik saldırganlık için bir kılıf olmuştur dedi. Şimdi ise Şam, Esad'ın betimlediği ve nitelendirdiği gibi Arap Birliği'ne dönmek için ısrar etmiyorsa veya talepte bulunmamışsa soru şu ki, Suriye Arap Birliği'ne mi dönüyor yoksa Arap Birliği mi Suriye'ye dönüyor? İlginçtir ki krizin ilk yıllarında bazı Arap ülkeleri Suriye'deki siyasi temsillerini askıya alınca Beşar Esad bir konuşmasında Arap ülkelerinin yakında Suriye'ye döneceğini vurgulamıştı. Bu yılları büyük resimde görmek suretiyle yakında ifadesini doğru yorumlamak Esad'ın bahsettiği günün geldiğini anlamak anlamına da geliyor. Arap Birliği artık Suriye'ye dönüyor gibi görünüyor. Birliği sahibi bir kaynak, bilgi sahibi bir kaynak son 2 yılda Suriye'nin Arap Birliği'ne geri döneceği söylentisinin ortaya çıkmasıyla bazı ülkelerin Şam'a bazı şartları kabul ettirmeye çalıştığını söylüyor. Suriye'nin cevabı Şam'ın şart koymayı kabul etmediği, Arap Birliği'ne geri dönmek istediği ancak şartları kabul etmeyeceği olmuştur. Bu kaynağa göre bu şartların neredeyse tamamı geri çekilmiş ve Şam bunların hiçbirini kabul etmemiş ve Arap dünyasında normal ilişkilere sahip olmayı vurgulamıştır. Haberlere göre Şam'daki koltuğun askıya alınmasının kaldırılması diğer bir deyişle Arap Birliği'nin Suriye'ye dönüşü konusu Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılacak olağanüstü bir toplantıda kararlaştırılacak.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Siyonistlerin Netanyahu'nun vaatlerine ilgisizliği ve güvensizliği etrafında. Siyonist rejimi İsrail hükümetinin yargı yetkilerini sınırlayan düzenlemesine karşı İsrailler 18 haftadır protestolara devam ediyor. Siyonist rejim İsrail'in Kaan kanalı yayınladığı raporda işgal altındaki topraklarda gösterileri düzenleyenlerin ve muhalefet liderlerinin Siyonist elebaşı Benjamin Netanyahu'nun artık yargı reformlarından vazgeçildiği bir şekilde bu reformların son bulduğuna dair iddialarına kuşkulu yaklaştıklarını ve gösterilerini ve protestolarını devam ettirmek istediklerini belirtti. İsrailler yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenliyor. Ayrıca Siyonist elebaşı Benjamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkililerini sınırlayan düzenlemesine karşı haftalardır düzenledikleri protestoları sürdürüyor. Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 18. haftasında ülke genelinde yine meydanlara indi. Başta başkent, Batı Kudüs, Hayfa, Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde 150'den fazla noktadaki gösterilere yüz binlerce İsrailli katıldı. Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriyi ev sahipliği yapan Tel Aviv'de on binlerce protestocu Kaplan Caddesi'ndeki hükümet kompleksinin önünde toplandı. Kaplan Caddesi'nde kurulan platformda İsrail'in farklı kesimlerinden konuşmacılar, hükümetin yargı düzenlemesine karşı demokrasi vurgusunda bulunan konuşmalar yaptı. Gösterilere başta eski Dışişleri Bakanı Tzipi Livni olmak üzere İsrail'in siyaset, yüksek bürokrasi, bilim, sanat ve iş dünyası gibi farklı kesimlerden isimler de katıldı. Gösterilerin yapıldığı alanda hükümetin yargı düzenlemesinin yanı sıra toplumda kadına yönelik şiddet ve İsrail'deki Arap vatandaşları maruz kaldığı ayrımcılık gibi sorunlara karşı hükümetin tepkisizliği kınayan protestocu gruplar da yer aldı.
Bunun yanı sıra Siyonist Kan kanalı işgal altındaki topraklarda yargı reformlarına karşı gösterileri düzenleyenlerin kabine koalisyonunun bu reformların öldüğüne ve noktalandığına ilişkin açıklamalarının doğruluğunu sorgulayarak yargı reformları hususunda Benjamin Netanyahu'nun kabinesiyle bu hafta yapılacak müzakerelerde belirleyici ve somut bir pozisyon ve tutumun belirlenmesi istediklerini bildirdi. Al-Arabiyel Cedid haber sitesinin haberine göre 6 Mayıs Cumartesi gösteriyi düzenleyenlerden alıntı yapan Kan kanalı muhalefet partilerinden Netanyahu'nun temsilcileriyle bir görüşme olması halinde görüşmelerin engellenmesinin istendiğini, kabine ile bu hafta gerçekleştirilecek yargı reformu planından sakınılması ve tartışmalı konuların çözümüne kavuşturulmasına yönelik çabaların sona erdirilmesinin istendiğini duyurdu. Bu Siyonist kanalı ayrıca şunları bildirdi. Netanyahu'ya karşı gösterileri düzenleyenler reformların öldüğü haberlerine inanmıyorlar ve Benjamin Netanyahu kabinesinin yasama sürecini sürdürme niyetinden vazgeçtiğini kabul etmiyorlar. Bu raporların yayınlanmasına rağmen işgal altındaki topraklarda yaşayanlar üst üste 18. hafta cumartesi günü işgal altındaki Filistin'in çeşitli şehirlerinde bu rejimin başbakanının icraatlarına ve yargı planına karşı kitlesel gösteriler düzenledi. Bu raporun devamında gösterileri düzenleyenler kabine temsilcilerinin yargı reformlarının mezarı hakkındaki açıklamalarının iktidar koalisyonunun bütçe tasarısını onaylayabilmesi için durumu iyileştirmeyi ve protestoları azaltmayı amaçladığı konusunda uyardılar. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 18 Ordubehş 1402 Hicri Kameri 17 Şevval 1444 ve miladi 8 Mayıs 2023 Pazartesi. 41 yıl önce bugün Hicri Şems'i 18 Ordubehş 1361'de İran'ın güneyindeki Huveyze kenti Irak'ın İran'a dayattığı savaşın 3. yılında Büyük Beytülmukaddes askeri operasyonu sırasında Irak'ın Basçı rejiminin işgalinden kurtarıldı. Huveyze İranlı gençlerin direniş ve cesaret sembolüdür. Bu cesur insanlardan biri Hüseyin Alimul Huda'dır ki arkadaşlarıyla birlikte kanının son damlasına kadar zorunlu savaşın ilk aylarında Huveyze'nin düşmesini engellemek için direndi. Huveyze'nin kurtarılışı büyük fetih yani Hürremşehir'in kurtarılmasına zemin hazırladı. ...72 yıl önce bugün Hicri Şems'i 18 Ordubehş 1330'da İranlı çağdaş şair, araştırmacı ve mütercim Reşid Yasemi hayata veda etti. Yine İran'ın önde gelen edip ve şairi olan Melike Şuayre Bahari ile işbirliğinde bulunarak Fakülte Dergisi'ne yayınladı. Reşid Yasemi bu dergide ve o dönemin gazeteleri olan Nubahar Ayende ve Asar'da kendi eserleri ve yazılarını yayınladı. Üstad Yasemi sonraki yıllarda çok yaralı eserleri telif ve tercüme etti ki bunların arasında Milletler Tarihi ve Nehl, Yazı Kuralları, Çağdaş Edebiyat Tarihi gibi kitaplara değinebiliriz. Üstad Reşid Yasemi, Sasaniler döneminde İran, İran Edebiyat Tarihi ve Genel Tarih gibi kitapları da tercüme etti. ...181 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Şevval 1263'te 13. yüzyılın Müslüman alimlerinden Seyyid İbrahim Kerbelai Irak'ın Kerbela kentinde vefat etti. Hicri Kameri 1214'te İran'da dünyaya gelen Kerbelai dini dersleri öğrendikten sonra bu dallarda eğitimini sürdürdü ve zirveye ulaştı. Ardından Kerbela kentine gitti ve ömrünün sonuna kadar ders verdi. Bu Müslüman alimden günümüze dek Delail el-Ahkam, Netayic el-Efkar ve Hac'la ilgili Risaleler adlı eserler geriye kalmıştır. ...8 Mayıs günü Kızıl Haç ve Kızılay günü olarak adlandırılmış bulunuyor. Kızıl Haç kurumu insanların acılarının azaltılması ve genel sağlığın korunması ve ilerlemesi yönünde faaliyette bulunan uluslararası bir teşkilattır ki Cenevre Konvansiyonu uyarınca 1864'te kuruldu. Bundan sonra Kızıl Haç'ın ulusal nüfusu genişletildi. Ayrıca Henry Donan'ın çabaları sayesinde onun doğum yılı olan 8 Mayıs Dünya Kızıl Haç Günü olarak belirlenmiştir. İslam ülkelerinde Kızıl Haç yerine bu teşkilatın sembolü olarak Kızılay kullanılmıştır. Son istatistiklere göre dünya çapında 250 milyondan fazla üyesi olan 126 Kızıl Haç ve Kızılay Derneği bulunmaktadır. ...229 yıl önce bugün 8 Mayıs 1794'te Fransız bilim adamı Antoine Lavoisier Fransız devriminin ardından giyotinle infaz edildi. Miladi 1743 yılında dünyaya gelip daha sonraları Fransa Akademisi üyeliğine seçilen Lavoisier başlattığı araştırmaları sırasında havanın ayrışması ve havanın oluşturduğu unsurları tespit etmeyi başardı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Benzin ve motorine zam.
Yeni Asya.
Babacan, kimse milletin iradesine darbe diyemez.
Star.
Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı. 81 vilayetimizin tamamı kazanacak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Osman Sert, 6 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde seçimin bilinmeyenleri başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Normalde birçok seçimi sandığa uzun süre kala genel eğilimi görecek kadar tahmin edebilirsiniz. Bunda sadece güvenilir araştırma şirketlerinin sonuçlarına bakmaktan bahsetmiyorum. Nihayetinde seçmen anketlere bakarak oy vermiyor. Öyle olsa %3'ün altındaki kimlik partileri erir giderdi. Partilerin seçime giderken söylemleri, oluşturdukları duygu ve seçmenle kurdukları ya da kuramadıkları bağ, seçim sonucuna dair bir fikir verir diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Sokakta seçimi kimin kazanacağına dair bir hava oluşur. İnsanlar kime oy verirlerse versinler, kendi adaylarının ya da rakibinin kazanacağına dair bir kanaatleri olur. 2019'da Ankara'da seçimleri kimin kazanacağına dair bir tereddüt yoktu. Bugün Mansur Yavaş'ın karşısında AK Parti'nin adayı kimdi deseniz, sokakta AK Partililerin dışında hemen hatırlayan bile çıkmayabilir. Ama İstanbul'da ilk seçimde durum öyle değildi. Seçim sonucu da birbirine çok yakın çıktı zaten. İktidarın zorlaması ile seçimler yenilendiğinde ise tartışılan konu kimin kazanacağı değil, aradaki farkın ne kadar olacağı idi. İşte şimdiki seçimlerde kesin bilinen birkaç husus dışında genel bir öngörülemezlik var. Cumhur İttifakı'nın mecliste şu an sahip olduğu gibi bir çoğunluğunun olması beklenmiyor. AK Parti'nin bugün parlamentoda tek başına 285 milletvekili var. MHP'nin 48 vekil ile Cumhur İttifakı çoğunluğa sahip. 15 Mayıs'ta ittifakın toplam sayısının AK Parti'nin mevcut sandalye sayısında kalma ihtimali yüksek. Bu da 50 vekil civarında kayıp demek. Milletvekili sayısında oy oranı kadar oyun nerede alındığı önemli. Bir yanda Cumhur İttifakı araştırmalarda Millet İttifakı'ndan fazla oy alıyor ama belirleyici olan sadece bu oran değil. Çünkü bir İstanbul'un oyu ile bir Malatyalı'nın, Diyarbakırlı'nın ya da Antalyalı'nın oyu eşit değil. 100 bin civarında İstanbullu bir milletvekili çıkarırken bu oran diğer Anadolu şehirlerinde 50 bin ve altına düşüyor. Dolayısıyla AK Parti'nin daha fazla oy aldığı yerlerde daha düşük seçmen sayısı ile milletvekili çıkarılabiliyor. Bu noktada yurt dışından gelecek oylar önem taşıyor. 2018'de 3 milyon 32 bin kayıtlı seçmen varken şimdi bu sayı 3 milyon 416 bine ulaştı. Gelen ilk rakamlara göre oy kullanan seçmen sayısı geçen seçimdeki rakamların üzerinde. Yurt dışı oyları ülke genelindeki ağırlığına göre illere dağılacak. Almanya'da kullanılan ve belki uzun zamandır sadece tatillerde ülkeye gelenlerin oyları ile birçok ilde son çıkan milletvekili değişebilecek. Yurt dışında kullanılan oyların Türkiye'de özellikle yerel siyaseti etkileme ihtimali ise sakin kafayla değerlendirilmeyi hak ediyor. Geçen seçimde sandığa gitmeyip de bu sefer oy kullanan seçmen ağırlıklı olarak kimlerden oluşuyor bilmiyoruz. Aynı şekilde yurt dışında yaşayan seçmenler de ilk günlerde görülen katılım oranındaki artış yurt içinde de benzer bir dinamiğin mi habercisi? Bu soruların cevapları bugünden yapılan tahminlerin ötesinde değişimlere neden olabilir. Seçim sonucuna dair şimdiden yapılabilecek bir tespit de Erdoğan'ın ilk turda seçilme ihtimalinin yok denecek kadar az olması. O nedenle Erdoğan'ın seçimleri ikinci tura taşıma gayretinde olduğu görülüyor. Burada da Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceklerin kendisine oy vermesini ya da en azından sandığa gitmemesini bekliyor.
Faruk Çakır 6 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde "Siyasetin dili çok kirlendi" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Seçim dönemlerinde politikacıların konuşmalarının bir ölçüde sertleşmesi kabul edilebilir. Ancak bugünkü kadar siyasetin dilinin kirlendiğine çok rastlanmamıştı. Kirlenen siyaset dili en başta siyasete ve siyasetçiye zarar verir. Ayrıca siyasetçiye olan güveni de ortadan kaldırır. Siyasetçilerin en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri de milleti birbirine düşürmeyecek şekilde konuşmak olmalı. Mahalledeki kahvede konuşan insanlar bir ölçüde birbirlerini sert eleştirse de parti liderleri bu sertlikleri yumuşatacak şekilde beyanatlar vermeli ve gerginliğinde sükunetin hakim olmasına çalışmalı diyen yazar yazısına devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Peki bugünkü tabloya baktığımızda bu kurala uyulduğunu söylemek mümkün mü? Her siyasi parti başkanının diline hakim olması şart olmakla birlikte bu hususta en çok dikkat etmesi gereken iktidar partisi mensuplarıdır. Çünkü onların elinde devlet imkanları vardır ve sözleri bu bakımdan daha dikkat çekici olur. Hele hele bugünkü sistemde cumhurbaşkanının da aynı zamanda bir partinin genel başkanı olması bu makamı iyice siyasetin içine çekmiş durumdadır. Dolayısıyla bu makamda olanın sözleri, konuşmaları ve beyanları çok daha fazla önem kazanmış oluyor. Siyasi menfaat için dini değerlerin istismarı da çok mahsurlu. Din umumun malı olduğuna göre bana oy verenler dindar, vermeyenler dindar değil manasına gelen beyanlar cemiyeti bir arada tutan bağların kopmasına yol açabilir. Bu yöndeki beyanların geçmişte de çok zararlı neticeler verdiği hatırlanmalıdır. Her ne kadar dilin kemiği yoksa da siyasetçiler konuşurken çok dikkat etmeli. Önüne gelenlere terörist, dinsiz, vatan haini gibi ithamlar sıralamak siyasetle izah edilebilse bile hakla, hukukla, adalet anlayışıyla ve insaniyetle izah edilemez. Ayrıca bu ithamları yapanların başka günlerde aynı ithamlarla karşılaşabileceği de akılda tutulmalı. Kesin olan şu ki ölçüsüz beyanların bedelini bütün Türkiye ödemiş oluyor. Sandık günü yaklaştıkça partilerin devlet imkanlarından istifade etmesi noktasındaki adaletsizlik de daha net olarak görülüyor. İktidar partisinin devlet imkanlarından istifade ederek yaptığı propaganda ile muhalefetin bu imkanlardan istifadesi kıyas kabul etmez durumdu. İktidar partisinin buradaki adaletsizliğe ses çıkarmaması doğru mudur? Bugün için bu adaletsizlik onların menfaatine görünse de uzun dönemde menfaatlerine değildir. Çünkü bozulan kantar düzeltilmezse gün gelir aynı kantar iktidar mensuplarını da tartabilir. Siyasetin dilini temiz tutabilmek Türkiye'yi idare edenlerin hedefi olmalıdır.
Tahran Radyosu.
Burhanettin Duran 6 Mayıs tarihli Sabah gazetesinde Batı medyasına "Kapa çeneni deme zamanı" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Seçimin son haftasında Batı medyası beklendiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı kampanyasına hız veriyor. The Economist'in muhalefet yanında tavır almaktan öte geçen küstah, Erdoğan gitmeli başlığına benzer içerikler Foreign Policy, Le Point, L'Express, Der Spiegel ve Washington Post'ta da öne çıkıyor. 14 Mayıs seçimlerini 2023'ün en önemli seçimi ilan eden Batı medyasının Erdoğan lehine yayım yapmasını beklemiyorduk. Muvafık ve uysal bir Türkiye istedikleri için Erdoğan'dan ve milli çıkarlara dayalı aktif politikalarından hiç hoşlanmıyorlar. Bazen rest çekmesinden, bazen de uluslararası sistemin değişen dengelerinde etkili olacak hamlelerde bulunmasından rahatsız oluyorlar diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Yine Kılıçdaroğlu'nun kazanmasının Batı başkentlerinin işine geldiği de açık. S-400'leri depoya çekecek, Rusya ile ilişkilerde batıcı davranacak, NATO'dan gelen taleplere evet diyecek ve YPG konusunda farklı politika izleyecek bir muhalefet iktidarını kendi çıkarlarına daha uygun buluyorlar. Bunların Türkiye'nin çıkarlarına uygun olup olmadığını ya da bölgesel anlamda istikrarı bozacak hususlar olup olmadığını önemsemiyorlar. Bu sebeplerle Batı medyasındaki taraflı yorumlar aslında kimseyi şaşırtmıyor. Erdoğan hakkında olumlu yorumlara bu medyada hiçbir geçit yok. Türkiye'nin artan stratejik ve diplomatik öneminden bahsederken bile tehlike, zorluk ve yayılmacılık kelimelerini özenle kullanıyorlar. Zaten son 10 yılda Türkiye'de gerçekleşen her seçim ve referandumda muhalefetin yanında yer aldılar. Hatta Batı medyasının Türkiye'nin Erdoğan yönetiminde otoriterleştiği iddiasıyla ürettikleri söylemleri analiz etmek ciddi bir akademik literatür oluşturacak boyuta ulaştı. Edward Said'in Oryantalizm kitabını birkaç kez daha yeniden yazdıracak ölçüde argümanı ve suçlamayı çoğalttılar. Ne İslamcı faşizm kaldı, ne saldırgan yani Osmanlıcılık kaldı. Ne yayılmacı Türk kaldı, ne de diğer Putin yakıştırması kaldı. Şimdi de Erdoğan'ın seçimi kaybetmesiyle dünyadaki diğer otoriter yönetimleri devirecek demokratik dalga oluşturma fantezisi üretiyorlar. Bu yaklaşımın realiteden uzaklığı tartışılmaz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe servis yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'de asrın seçimi.
Değerli dinleyiciler, bilindiği üzere birkaç gün sonra Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri eş zamanlı olarak ülke genelinde yapılacaktır.
Bu münasebetle hazırlamış olduğumuz sohbetimizde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin durumuna değinmek istiyoruz.
Türkiye'nin 14 Mayıs 2023 seçimleri ve siyasi parti ve grupların ülkedeki toplumsal tabanlarını güçlendirme çabaları çok önemli ve belirleyicidir. Şimdi seçim arifesinde iktidar için yarışanların her biri farklı bir yönetim ve Türkiye'nin geleceği anlatısı sunuyor. Altılı İttifak Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi için en önemli muhalefet grubu haline geldi. Bu koalisyon halkların Demokratik Partisi HDP'yi de dikkate alarak Recep Tayyip Erdoğan karşısında saf tutmuş ve 20 yılın ardından AK Parti için en ciddi ve en büyük sorun haline gelmiştir.
Türkiye'deki kötü ekonomik durum nedeniyle halk arasında memnuniyetsizliğin artmasına paralel olarak Altılı Masa'nın oluşturduğu Millet İttifakı, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milli Hareket Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na derin bir şekilde meydan okuyabilir. 2002 yılından itibaren Türkiye'de yönetim elinde bulunduran Recep Tayyip Erdoğan, bu seçimlerin onun seçimlere aday olacağı son seçim olacağını belirtiyor. Kendisi 2014 yılından beri halkın oyları ile sürekli Cumhurbaşkanı olmuştur.
Eleştirmenlere göre Erdoğan'ın özellikle 2019'dan sonra, yani parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi ardından Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak gücünü pekiştirme yolu çok düşündürücü. Zira başkanlık yetkilerinin kapsamını genişlettikten sonra kullandığı yöntem daha çok yönetimin kişiselleştirilmesine ve otoriterliğe dayanmaktadır. Siyaset uzmanlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli dönemlerde merkezi bir yöntemle gücü kişiselleştirmeye çalıştı.
Ankara'da Erdoğan'ı eleştirenler onun resmi ve gayri resmi yeni ve eski müttefiklerine karşı tutumunun kendisinin siyasi görüşü ve güç eğilimini yansıttığını iddia ediyorlar. Örneğin Erdoğan ülke yönetiminde aile bireylerine başvurmuş ve onlara eşsiz bir şekilde güven duyuyor. Bu kişiler arasında 2004 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan ile evlendikten sonra hızla Erdoğan'ın iktidar grubunda kilit bir kişi olarak ortaya çıkan Berat Albayrak da var.
Berat Albayrak 2007 ile 2013 yılları arasında Çalık Holding'in CEO'su olarak Erdoğan'ın medya imparatorluğunu pekiştirmesine de yardımcı oldu. 3 yıl boyunca Enerji Bakanlığı görevini yürüten Berat Albayrak, 2018 yılında Maliye ve Hazine Bakanı seçilerek çalkantılı bir dönemde Türkiye ekonomisinin yönetilmesinde eksen bir rol oynadı. Böyle bir yaklaşım, 20 yıllık iktidar ve siyasetin Erdoğan'ı Türkiye ve bölgede etkili liderlerden biri yaptığını gösteriyor. Bu nedenle Erdoğan'ın bu yaklaşımının muhalefetin bir şeyleri değiştirmesini ve hareket ettirmesini zorlaştırdığı ve bunun modern Türkiye'deki siyaset ve yönetim sürecini etkileyeceği söylenebilir.
Türkiye'de 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri iç ve dış siyasette yeni bir döneme açılacak olan kapıdır. İktidardaki AKP ve muhalefet partileri kendilerine 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Parti'nin iktidarı ardından zorlu bir seçime hazırlıyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi yeni bir program sunarak Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken ilerlemesini ve şanını vaat etti.
Türkiye seçim yasasına göre milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir ve aynı günde düzenlenir. Milletvekilliği diğer şartlarda da seçimlere katılabilir. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olarak seçimin ilk turunda bir adayın gerekli çoğunluğu sağlayamaması durumunda oylama ikinci tura kadar uzatılacak.
2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 100. yılıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 yıldan beri güdümlü olarak odaklandığı ve reklamını yaptığı ettiği bir semboldür. Türkiye'de anayasa değişikliğinin ardından şartlar bu yıl Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin aynı zamanda yapılmasına sebep oldu. Erdoğan'ın 2023 seçimleri için ana stratejisi Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda kazanmaktır. Erdoğan bu konuda hem taraftarlarını hem de seçmenleri etkilemek için son kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacağını söyledi.
10 Aralık 2022'de Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda seçim propagandasına çok benzeyen bir konuşmasında şunları vurguladı. Türkiye'nin 100 yılını inşa etmeye başlayacağız. Ve bu mübarek bayrağı milletin desteğinden istediğimiz güçle ve son kez 2023 yılında gençlerin eline teslim edeceğiz. Büyüklerimizden devraldığımız Türkiye ile gençlere teslim edeceğimiz Türkiye arasındaki farkı herkes görüyor. Adaletin ve Kalkınma Partisi lideri ve 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, bu seçimi kazanmak için temel stratejiler benimsemiştir.
Erdoğan'ın koalisyon kurma konusundaki ilk deneyimi 2018 seçimlerinde aşırı milliyetçi bir parti olan Milli Hareket Partisi MHP'nin ilgisini kazanmak oldu. O zamanlar Erdoğan'la aynı fikirde olanların Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundaki başarısından pek umudu yoktu. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı koalisyonu oluşturmasının ardından seçimi Erdoğan kazandı. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi, CHP ve Halkların Demokratik Partisi, HDP ve Milliyetçi Halk Partisi'nden ayrılan Meral Akşener'in liderlik ettiği İyi Parti, Türkiye toplumunda günümüzdeki konuma sahip değillerdi.
...2018 seçimlerine Türkiye siyaset sahnesinde önemli bir siyasi açılım eşlik etti ve seçim koalisyonları ortaya çıktı. Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı'nı kurdu. Buna karşılık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İyi Parti lideri Meral Akşener ile Millet İttifakı'nı kurdu. Fakat 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk kez 6 siyasi parti aralarında var olan ideolojik mahiyetleri ve politik yaklaşımlarındaki bütün farklılıklara rağmen tarihi bir anlaşmaya vardılar. Böylece ortak hedefleri olan Erdoğan'a iktidar sahnesinden kenara itme zaruretine Millet İttifakı çerçevesinde ulaşmaya çalıştılar.
Altılı masa etrafından Millet İttifakı'nı oluşturan partiler Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde ve ittifakın Cumhurbaşkanı Cumhuriyetçi Halk Partisi CHP, Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti, Temel Karamollaoğlu liderliğindeki Saadet Partisi, Gültekin Uysal liderliğindeki Demokrat Parti, AKP'den ayrılan ve bir dönem Erdoğan hükümetinin Maliye Bakanı Ali Babacan liderliğindeki Demokrasi ve Atılım Partisi, DEVA ve yine AKP'den ayrılan ve bizzat Erdoğan ile bu partide uzun yıllar çalışan eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi'dir. Böylece bu 6 parti 20 seneden beri devam eden Adalet ve Kalkınma Parti iktidarını Mayıs 2023 seçimlerinde bitirmeye çalışıyorlar.
Erdoğan'a karşı 6 muhalefet partisinin ortak bildirisinde başkanlık sistemini sona erdirerek parlamenter sisteme geçmeye vurgu yapılarak şöyle yazıldı. Türkiye'yi karanlık günlerden çıkarmaya kararlıyız. Geleceğe olan umudumuz ve inancımız Türkiye'nin sorunlarından çok daha büyük. İleri parlamenter sistem kurma anlayışı ve koalisyonun sürekli işbirliği milletimizin geleceğe olan umut ve inancını artırmıştır. Amacımız istişare yoluyla derin sorunlarımıza son vermek ve her bir vatandaşımızı insan onuruna yakışır bir yaşam ve refah düzeyine getirmektir.
2020 ile 2022 yıllar arasında Adalet ve Kalkınma Parti muhalefet partileri yani CHP, İyi Parti ve Demokrat Parti, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi deneyimli politikacılar ile birlikte hükümetin ekonomi siyasetlerini defalarca ve yoğun şekilde eleştirerek Cumhurbaşkanı'ndan erken seçimler düzenlemesini istediler. 14 Mayıs 2023 seçimi, Türkiye'de son 100 yılın en önemli cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden biri olacak. Seçimlere katılan partiler arasındaki yakın rekabet nedeniyle bu ülkede yaklaşan seçimlerin sonuçları tahmin edilemiyor gibi görünüyor. Hatta Erdoğan'ın siyasete veda etmesi umut edenler bile onun yerine kimin geçeceği konusunda tam olarak iyimser olamıyorlar.
Türkiye meseleleri kıdemli uzmanı Dr. Ahmet Kazimi bu konuda Fars Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu. Şimdiye kadar Türkiye'deki anketlerin çoğu Sayın Erdoğan'ın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha zayıf bir konumda olduğunu gösteriyor. Ancak Türkiye'deki seçimlerin sonuçları tam olarak tahmin edilemiyor. Seçim adaylarının her birinin önümüzdeki günlerde sunacağı programlar seçimler üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.
Doktor Ahmet Kazımi, Adalet ve Kalkınma Parti'nin seçim vaatlerine işaretle sözlerine şöyle devam ediyor. Bu parti ekonomi durumu iyileştirme ve enflasyonun yayılmasını önleme, ayrıca Karadeniz gaz sahasının işletmeyi açma töreninde evlere bir aylık bedava doğal gaz gibi vaatlerde bulunarak Türkiye halkının bakışını değiştirmeye çalışıyor.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimlerdeki durumunu ele almaya çalıştık.
Bir sonraki sohbetimizde Türkiye'de muhalefet partilerinin seçim çatışmalarındaki konumu ve rekabetlerin geleceği hakkında sizlere bilgiler aktaracağız.
Bizleri www.parsurey.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkishatws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Pehlivanlık kültürü ve Zorhane Spor Günü.
Muhterem dinleyiciler, pehlivanlık kültürü ve Zorhane Sporu Günü dolayısıyla sizlere özel bir program hazırladık.
Bugünkü sohbetimizde İran'ın kadim spor dallarından olan Zorhane Sporu'nu ve bu spordaki pehlivanlık ruhunu ele almak istiyoruz.
...8 Mayıs günü İran'da pehlivanlık kültürü ve Zorhane Sporu Günü olarak adlandırılmıştır. Öyle bir spor ki kaç bir yıllık geçmişiyle İran kültüründe özel bir yere sahip olup mertlik, fiziksel ve ruhsal gücün simgesi olmuştur.
Firdevsi ve Şahname İran'ın kültürü ve tarihini tanıtmasının yanı sıra İranlılarda milli özgüveni ve gurur duygusunu kabartan iki önemli öğedir. Firdevsi Şahname adlı eser aracılığıyla İran'ın tarihi geçmişini en iyi şekilde özetlemiştir. Firdevsi değerli eseri Şahname'de İranlıların tüm önemli özelliklerinden bilhassa pehlivanlık ruhundan bahsederek edebi alanda farklı bir eser meydana getirmiştir. Bu eserde spor konusu ve onun halkın arasındaki kültürel konumu da ele alınmıştır. Bu konu başlı başına ele alınacak bir mesele olarak Şahname'de göze çarpmaktadır.
Şahname'de pehlivanların ateşin Cemşid tarafından keşfedilmesinden sonra meydana geldiklerini ve ruhani kesime ait olduklarını okuyoruz. İran'ın toprak bütünlüğünün koruması, padişahlığın savrulması ve de milletin muhafaza edilmesi görevleri gibi ağır sorumluluklar bu kesime ait olan mesuliyetlerdi. Pehlivanlar ise bu görevlerini yerine getirmek için manevi ve ruhi özelliklerinin yanı sıra dövüş sanatlarına da aşina olmaları gerekiyordu. Dövüş ve savaş sanatında fiziksel ve bedensel özelliklerin geliştirmesinin yanı sıra kılıç, yay ve mızrak gibi o dönemin savaş aletleriyle ustaca savaşmak ve ayrıca at biniciliği, gemiciliği, yüzme ve dağcılıkta da usta olması gerekiyordu. Savaş sanatının öğrenilmesi ise eğitim mahiyeti taşıyan dönem olmadan mümkün değildi. Bu eğitim sürecinde maddi meseleler ve fiziksel ve teknik sanatların yanı sıra ahlak ve pehlivanlık dersleri de önemli bir konuma sahipti.
İran'da zorhane sporu ya da antik spor olarak bilinen pehlivanlık sporu, orduların savaşına gerek kalmadan pehlivanların birebir savaşmaları ile sonuçlanan dönemin ve tarihi savaş sanatları eğitmenlerinin devamı olup, İran topraklarında günümüze kadar süregelen spor dalıdır. Zamanın ilerlemesiyle bu pehlivanlık yarışları ve savaşları İran'ın şiir ve edebiyatında da yerini bulup, Meramname ve Fütuvetname gibi edebi türleri meydana getirmiştir. İşte kuşaktan kuşağa aktarılan pehlivanlık maceraları artık İran edebiyatında da parlak bir konuma sahip olmuştur.
İran'da zorhane sporu ya da antik spor olarak bilinen pehlivanlık sporu işte orduların savaşına gerek kalmadan pehlivanların birebir savaşmaları ile sonuçlanan dönemin ve tarihi savaş sanatları eğitimlerinin devamı olup İran topraklarında günümüze dek süregelen spor dalıdır. Zamanının ilerlemesiyle bu pehlivanlık yarışları ve savaşları İran'ın şiir ve edebiyatında da yerini bulup Meramname ve Futuvetname gibi edebi türleri meydana getirmiştir. İşte kuşaktan kuşağa aktarılan pehlivanlık maceraları artık İran edebiyatında da parlak bir konuma sahip olmuştur.
Bu spor dalının İran'daki geçmişiyle ilgili farklı rivayetlere rastlıyoruz. Ancak İran'ın Loristan eyaletinde ayrıca Mezopotamya bölgesinde 4500 yıl öncesine dayanan eserler günümüzde güreş sporu adıyla bilinen sporun ata sporu sayılan maharetlerinin olduğunu göstermektedir. İslam'ın İran'a gelişiyle böyle eski bir tarihe sahip olup daha sonra pehlivanlık kültürü olarak bilinen bu spor, dini bir kimliğe bürünüp bilim adamları ve insanların daha fazla ilgisini çekmeye başladı. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Arap dünyasının tanınmış pehlivanı Amr bin Abdud ile savaşıp onu yendiği İslam tarihlerinde anlatılmaktadır. Bu savaşta Hazreti Ali Aleyhisselam Amr bin Abdu'yu yendikten sonra onun kellesini almak için onun yanına gittiği zaman Amr'u Hazreti Ali Aleyhisselam'ın mübarek yüzüne tükürdü. Hazreti Ali Aleyhisselam bu sırada bulunduğu yerden kalkıp savaş sahasında gezinmeye başladı. Daha sonra tekrar Amr'a doğru hareket etti. Hazreti Ali Aleyhisselam'dan neden böyle yaptığı sorulduğunda ise Hazret şöyle buyurdular. Yüzüme tükürdüğü zaman kızdım. Onu bu şekilde öldürmek istemiyordum. Biraz yürüyüp sakin olmaya çalıştım. Böylece onu öfkemden dolayı değil, Allah'a güttüğü düşmanlığı ve şirkten dolayı öldürmüş oldum. İşte bu tarihi olaydan dolayı 8 Mayıs tarihine denk gelen pehlivanlık kültürü ve zorhane sporu günü olarak adlandırılmıştır.
Vatanan, ورزشکاران سلام بر شما صبح شما بخیر
Bu sporun İranlılar ve Müslümanlar arasındaki öneminden dolayı bu spor dalı UNESCO'nun manevi miraslar listesine İran'ın isteği üzerine alındı. Zorhane sporunda görülen ritüeller ve görenekler 16 Kasım 2010'da UNESCO manevi mirası listesine alındı. Almanya ansiklopedilerinden Brockhaus ise Köln şehrinde bulunan Almanya Spor Üniversitelerinden araştırmalarına istinaden Zorhane sporunu dünyanın en kadim beden geliştirme sporu olarak tanıttı. Zorhane adı altında İran'da bu sporun yapıldığı yere verilen isimdir. Bu mekanlar daha sonra da iç içe bulunan sokaklarda yapılır. Çatısı kubbe şeklinde olup tabanı ise yeryüzüne göre daha aşağıdadır. Giriş kapısı kısa olduğu için pehlivanlar girerken eğilmesi gerekiyor. Kimilerine göre oraya giden pehlivanlar, sporcular ve seyircilerin bu spora saygı göstermeleri için kapıları kısa yapılmıştır. Böyle kapının kısa olmasından dolayı herkes eğilip saygısını göstermek zorundadır.
Zorhane salonunun ortasında bulunan minder ve çukurun tam yukarısında bulunan tavan ise binanın başka bölümlerindeki tavan kısımlarına göre daha yüksekte bulunup merkezinde ışık alınması için pencere bırakılmıştır. Zorhane salonları iyilerin, pakların, cömertlerin ve mertlerin yeridir. Zorhane sporcuları arasında var olan edep, tevazu, alçak gönüllülük ve af duygusu başka spor topluluklarında nadiren görebileceğiniz özelliklerdendir. Günümüzde İran'ın başkenti Tahran'da yaklaşık 50 zorhane salonu mevcuttur. Bunların en önemlisi Şehit Fehmide Zorhane Salonu'dur. Bu salon Pehlivanlık ve Zorhane Federasyonu'nun düzenlediği yarışmalara ev sahipliği yapıp milli kültürel listelerinde de yer alan bir salondur. Bu salonda düzenlenen yarışmaların çoğunda takımlarda yarışmaktadır.
Tahran Radyosu.
Zorhane sporu kendine has ritüelleri ve adabı vardır. Öyle adab ve ritüeller ki antik dönemdeki efsanelerde anlatılan pehlivanlar ve yiğitlerden geri kalmış ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın cömertliği, pehlivanlığı, yiğitliği, mürüvveti ve mertliği ile harmanlanmıştır. Böyle bir geçmiş bu alandaki sporcuların moralini ve gücünü de artırmaktadır. Bu özellikler şiirler ve hikayelere de taşınarak nameler halinde zorhane salonlarında okunmaktadır. Zorhane sporunun en önemli parçalarından biri de sporcuların ritim tutması için namelere eşlik etmesidir. Zorhane sporunda sporculara mürşid adı verilen bir kişi nameler okur. Sporcular ise bu namelere ayak uydurarak müzik ve mürşidin sesiyle toplu ve kişisel hareketlerini sergiliyorlar. Mürşid hoş sesiyle daha çok Firdevs'in şahnamesinden seçilen şiirleri farklı nameler halinde okuyarak sporcuların ayak uydurmasını sağlar.
Zorhane sporu edep ve saygı sporu olarak bilinip birçok adaba sahiptir. Örneğin yapılan tüm hareketlerin başlaması için zorhane salonunda oturan büyükler ve seyidlerden ruhsat yani izin alınır. Zorhane sporunun sloganı da zaten ruh ve cismin geliştirilmesidir. Zorhane sporunun en önemli özelliklerinden biri de sporcuların alçak gönüllülük, özveri, mürüvvet, mertlik, konukseverlik, temizlik, cömertlik ve insanseverlik hislerini güçlendirmeye çalışmalarıdır.
Zorhane sporunda en önemli hareketler egzersiz yapmak, labut tutmak ve ayakları oynatmaktır. Zorhane sporunda karate, kung fu gibi sporlarda olduğu gibi sporcular kademelerine göre belli zorluklardaki hareketleri sergilemeye çalışırlar. İran'da zorhane sporunun simgelerinden biri İranlı şair ve sufi Puriyay Veli'dir. Yazarlar ve tarihçiler ise onun doğum yeriyle ilgili farklı görüşlere de sahiptiler. Ancak kimileri onun Harezm bölgesi şehirlerinden olan Gorganj ahalisinden, kimileri onun Gence'den, kimileri de İran'ın Azerbaycan bölgesinde bulunan Selmas veya Hoy bölgesinden olduğunu düşünüyorlar.
Puriya Veli 14. yüzyılın sonlarında ve 15. yüzyılın başlarında yaşamış bir pehlivandır. Bu nam salan pehlivan, şair ve arif, daha çok mürüvveti ve mertliğiyle tanınmaktadır. Gençliğinde güreşen Puriya Veli, şapkacılık, deri ve poz işlemesi ile uğraşıyormuş. Gençlik döneminde Orta Asya, İran ve Hindistan'ın farklı şehirlerinde yolculuk yapan Puriya Veli, her yerde güreşip pehlivan adını kazanmıştır. Puriya Veli'nin hayatı efsaneye dönüşmüş olmasına rağmen ancak İranlı sporcular arasında ahlak, mertlik ve mürüvvetin simgesi olmuştur. Sadece bir pehlivan değil, kutsal bir şahsiyet olarak halk arasında efsanevi ve yüce bir konuma da sahip olmuştur.
İran'ın Azerbaycan bölgesindeki Hoy bölgesinde Puriya Veli'nin şahsiyetini tanımamıza yardımcı olacak hikaye anlatılmaktadır. Bu hikayeye göre Hoy şehrinin fakir kesiminden yetim bir genç oğlan şehrin hakiminin kızına aşık oldu. Annesinin biricik oğlu olan bu genç aşkının şiddetinden hasta olup yatağa mahkum oldu. Tabiplerin tedavi etme çabalarından tesir etmediği bir sırada genç sonunda bu aşkından bahsetmeye başlar. Ancak annesi ve akrabaları onu bu konudan dolayı azarlar. Ama genç olan bu konuda ayak direyip annesini zorla bu kızı istemeye götürür. Kız ise bu evlenme teklifini genç oğlanın Hoy şehrinin pehlivanı Puriya Veli'yi yenmesi halinde kabul edeceğini söyler. Genç oğlan Puriya Veli'yi yenemeyeceğini bile bile bu teklifi kabul edip güreşmeye hazırlanır. Güreş için cuma günü seçilir. Perşembe akşamında Hoy şehrinin camilerinin birinde gencin annesi helva dağıttığı bir sırada Puriya Veli ile karşılaşır. Pehlivan annesinden şöyle sorar. Ne diye helva dağıtıyorsun? Pehlivanı tanımayan anne ise şöyle dedi. Oğlum Puriya Veli ile güreşecek. Bu helvayı onun kazanması için dağıtıyorum.
Puriya Veli bunu duyduktan sonra cesurca bir karar alıp kendini ölümsüzleştiriyor. Güreşin yapılacağı gün mindere çıkan Puriya Veli büyük bir kitlenin gözleri önünde herkesin beklediğinden farklı bir sonucun ortaya çıkmasına izin verir. Böylece pehlivan sevdalı gence kasten yenik düşer. Puriya Veli bu hikayeye göre şöyle diyor. Sırtım yere gelip gencin göğsüme oturduğu zaman yıllarca gözümdeki perdeler kalktı. O günden sonra yıllarca aradığım marifeti görmeye başladım. Bu güreşin ardından insanlar galip gelen genci omuzlarını alıp hakimin evine doğru harekete başladılar. Böylece genç oğlan aşkı hakimin kızıyla evlendi. Yüzyılların geçmesine rağmen bu pehlivanlık hikayesi dinlere destan oldu. Böylece Puriya Veli ölümsüzleşti. İşte Puriya Veli İran tarihinde bir efsane, bir mit olarak sporcuların en mükemmel örneği oldu.
Muhterem dinleyiciler, İran'da pehlivanlık kültürü ve zorhane sporu günü dolayısıyla hazırladığımız özel programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonu dönüm haberlerin özetlerini sunuyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçim adayları ve kampanya konuşması yapmak için başvuran siyasi partilerin televizyon propagandaları cumartesi günden itibaren TRT kanalında yayınlanmaya başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar günü İstanbul'da yaptığı seçim konuşmasında rakiplerinin seçimlerle Türkiye'yi bölmesine izin vermeyeceğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmaları TRT'de yayımlandı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarihi İpek yolunun canlandıracaklarını belirtti. Türkiye Birliği Savunma Bakanı Ankara'nın bir koordinasyon merkezi kurmak için Suriye ile anlaştığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran, Suriye, Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanlarının dörtlü toplantısına katılacak. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Umman'da. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.